Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Hurdat 1400, Hicri Kamer'i 10 Şevval 1442 ve Miladi 22 Mayıs 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile 11 günlük Gazze Savaşı'nın getirileri üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, kalıcı tır, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve son olarak da Kitabın Konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran halkı Filistin direnişinin zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Ruhani bir milletin direnişinin zaferi beraberinde getirdiğini belirtti. İran Genelkurmay Başkanı Komutan Bakri Filistin İslami Direnişi meydanın kaderini belirlediğini belirtti. Pakistan Cumhurbaşkanı İsrail'e füze saldırısının Hamas'ın meşru hakkı olduğunu söyledi. İran'da günlük korona kayıpları azalmaya devam ediyor. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikalı mevkitaşı ile telefonda görüştü. Şimdi haberler.
Tahran halkı Filistin milletiyle birlikte direniş cephesinin Siyonist rejimi İsrail'e karşı yeni zaferini kutladı. Tahran halkı cumartesi günü başkentin Filistin meydanında toplanarak direniş cephesinin Siyonist rejimi İsrail'e karşı yeni zaferini kutladı. Tahran halkı Filistin meydanında düzenlendi eylemde kahrolsun İsrail sloganı atarak Filistin bayrağını dalgalandırdı. Gazze şeridinde bulunan Filistin'e direniş grupları 12 günlük savaşta Siyonist rejimin başına binlerce roket ve füze yağdırarak Siyonistlerin saldırılarına karşılık verdiler. Bu tepki üzerine Korsan İsrail kabinesi Perşembe gecesi Gazze'de direniş gruplarının füze saldırılarını durduramadıkları için ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Ateşkes Cuma günü sabah 02'de başladı. Filistin'e direniş grupları yayınladıkları ayrı ayrı bildirilerde Siyonist rejim ateşkese bağlı kaldığı sürece onlar da bağlı kalacağını belirttiler. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Siyonist rejim ile Filistin direniş grupları arasındaki 12 günlük savaş kahraman direniş gruplarının zaferiyle sonuçlandı. Direniş gruplarının işgal topraklarının yüzlerce füze ve roket ile hedef alması bölgede denklemi değiştirdi. Filistin direniş gruplarının işgal rejimi İsrail karşısında gösterdiği başarılı mücadele sonucunu verdi. İşgal rejimi şartlarının hiçbirini dayatamadan direniş gruplarından aldığı ağır darbelerin ardından ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Direniş gruplarının 12 günlük savaşta Siyonist rejime karşı elde ettiği zafer, Batı Şeria ve Gazze dahil Filistin'in muhtelif noktalarında kutlandı. Filistin direnişi ve yetkililerine de tebrik ve kutlama mesajları durmadan gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin direnişinin terör rejimi İsrail karşısındaki zaferini kutladı. Ayetullah Hamenei yayımladığı mesajda birkaç günlük sınav Filistin halkını yüceltti. Vahşi ve kurt kılıklı düşmanın Filistin'in tek yürek olarak kıyamı karşısında çaresiz olarak kaldığını doğru anlamasını sağladı. Kudüs, Gazze 1948 toprakları ve kampların işbirliği sınavı Filistinlilerin gelecekte ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Bu 12 günde cani Siyonist rejim özellikle Gazze'de büyük cinayetler işledi ve fiilen Filistinliler karşısında aciz kalarak tüm dünyanın tepkisini çekecek utanç verici davrandığını gösterdi. Bu davranışlar hem Siyonist rejimi hem de destekçisi batılı ülkeleri aleyhine nefreti daha da alevlendirmekte. Hem cinayetlere devam hem ateşkes istemi Siyonistlerin hezimetiydi ve sonunda çaresiz olarak hezimeti kabullendi dedi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugün yaptığı konuşmada Filistin'in büyük milletinin değerli bir zafere imza atıp Batı Şeria, Gazze, Filistinli mülteci kamplarında yaşayanlar dahil Filistinlilerin bir bütün olup birleştiğine işaretle Gazze'de direniş gruplarının Siyonistlere karşı büyük zafer elde ettiğini ifade etti. Filistin milletinin başkalarının da yardım ettiği ve dişine kadar silahlanmış işgal rejimi karşısında zafer elde ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, bu zaferi dirençli, sabırlı ve mücahit Filistin milletine kutladı. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da Filistin milleti ve direniş gruplarının Siyonist rejim karşısında elde ettiği zaferini kutlayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Filistin milletine her alanda desteğinin süreceğinin altını çizdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Filistin İslami direnişinin Siyonist rejimin son zamanlardaki cinayetleri ve provokasyonları karşısında kazandığı büyük zaferden dolayı yazılı bir açıklama yayımladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı açıklamada İsrail'e karşı Kudüs'ün kılıcı operasyonunun intifadanın sağdaki üstünlüğünü ve denklemlerin Filistinli grupların lehine değiştiğini gösterdiğini belirtti. Öte yandan İslami İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dün gece Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye ile Filistin direnişinin terör rejimi İsrail'e karşı büyük zaferinin boyutları hakkında telefonda konuşarak Filistin direnişinin zaferini kutladı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale de dün Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin milleti ve direniş gruplarına verdiği çok yönlü desteklerine teşekkür etti. İran ordusu da yaptığı açıklamada güçlü Filistin ve kahraman Gazze'nin düşmanı aciz duruma düşürdüğünü belirterek Filistinlilerin işgal rejimi karşısındaki zaferini kutladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistin milletinin mücadelesine verilen destek yenilenerek Filistin ve Gazze şehitleri anılarak son gelişmelerden dolayı Filistin meselesinin yeniden dünya ve bölge düzeyinde gündeme geldiği ve Filistin direnişine halkların desteğinin arttığı ve Siyonist rejimin daha çok rezil ve rüsva olmasına sebep olduğu bildirildi. İslam İnkılabı Rehberi Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Belayeti de Filistinlilerin büyük zaferinin Siyonist rejimin içi boş davul olduğunu herkese gösterdiğini vurgularken, İslami Şura Meclisi Başkanı Danışmanı Emir Abdullahyan da Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olarak kaldığını kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin halkının Siyonist rejim ile 12 gün süren savaşta kazandığı zaferin değerli bir zafer olduğunu belirtti. Filistin halkının ve işgalci rejim arasında devam eden 12 gün savaşta tüm Filistin halkının birleştiğini kaydeden Ruhani, Filistin halkının birliğiyle Gazze'nin Siyonistlere kararlı tepkisi büyük bir zaferdi. Bütün uluslar da İyi iş çıkardı. Avrupa ve Amerika'da insanlar sokaklara döküldü. Ancak bazı batılı ülkeler yanlış pozisyon aldılar. Arap dünyasından daha fazlası beklenmesine rağmen İslam ülkelere genellikle iyi tavırlar takındı. Bazı Arap ülkeleri ise son günlerde kadar sessiz kaldı, dedi. Ruhani bir ulusun direnişi zafer getirir. Bunun bir örneği de Filistin ulusunun herkesin yardımıyla ağzına kadar silahlanmış bir rejime karşı kazandığı zaferdir. Dirençli, sabırlı ve mücadeleci Filistin halkını bu zaferden dolayı kutluyoruz, diye ekledi. İşgalci Siyonist ordusu 10 Mayıs pazartesi günü Gazze şeridine ve Filistinlilere yönelik vahşice saldırılar düzenleyerek 66'sı çocuk, 39'u kadın ve 17'si yaşlı olmak üzere 248 Filistinli şehit etti. Siyonist rejimin kabinesi Gazze'deki direniş gruplarının roket saldırılarını durduramadıkları 12 gün süren başarısızlığın ardından Perşembe gecesi 3 saatlik toplantıda ateşkesi kabul etti.
İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın mazlum ve çile çekmiş Filistin milletine her türlü desteğini bir an bile kesmeyeceğini belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mazlum Filistin'de İbrahim Aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ümmetinin kahraman evlatları, Allah ve insanlığın en büyük düşmanları olan Siyonistlerin burnunu yere sürttüğünü belirtti. Siyonist rejim 10 Mayıs'ta Gazze'ye hava, kara ve denizden saldırmaya başladı. Ancak Filistin direnişi yüzlerce füze ve roket ile karşılık vererek Siyonist rejime ağır bir ders verdi. Ve sonunda Siyonistler ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Cuma sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe giren ateşkesin ardından Filistin milleti zaferlerini kutlamaya başladı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Filistin milleti ve direniş gruplarının Siyonist rejim karşısındaki tarihi zaferini kutladı. Tümgeneral Muhammed Bakri tebrik mesajında Filistinli mücahitlerin Kudüs'ü işgal eden güçler karşısındaki mücadele ve çatışmasının 12 günün ardından Siyonistlerin tek taraflı ateşkesi ilan etmesi ve mazlum Filistin milletinin intifada coğrafyasında zaferiyle sonuçlandığını işaretle, bu mücadelenin artık meydanın kaderine belirleyen tarafın İslami direniş olduğu ve işgalcilerin de rezil hayatının da Filistinli mücahitlerin iradesine bağlı olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti. Kudüs kılıcı operasyonun işgal rejiminin 33 günlük, 22 günlük, 8 günlük ve 51 günlük savaşlardaki yenilgilerinin boy aynası olduğunu da hatırlatan Komutan Bakri, bu başarının denizden nehire kadar Filistin'in zafer güneşinin doğuşunu da müjdelediğini vurguladı. Genelkurmay Başkanı ayrıca silahlı kuvvetlerin İran milleti ve diğer Müslüman milletler ve mazlumların yanında Filistin milletine desteğinin de süreceğini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Filistin İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ve İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihal'e ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek, başta General Süleyman olmak üzere direniş şehitlerini anarak dirençli, onurlu, cesur ve gayretli Filistinli mücahitlerin işgalci İsrail'in gerileyip çökmesine kadar direnişe eşlik edecekleri ve Filistin halkını da yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
Dünya kamuoyu Filistinlileri desteklemeye ve Siyonist rejimin cinayetlerini protesto etmeye devam ederken Amerika ve Kanada'da Filistin milletini destek eylemi düzenlendi. Amerika'nın Texas eyaletine bağlı El Paso kentinde bugün Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetleri protesto edildi. Filistin'i destekleyen eylemciler Filistinliler için temel insan haklarının hayata geçirilmesini istediler. Bundan önce New York kentinde Siyonist rejim karşıtı gösteri düzenlenmişti. Amerikan polisiyle Siyonistler Filistin'i destekleyen eylemcilere saldırması üzerine eylem şiddeti dönüşmüştü. Amerikan polisi çatışma sırasında 27 kişiyi gözaltına aldı. Kanada'da da Siyonist rejimin şiddet eylemleri ve cinayetlerine karşı çıkan aktivistler, bu rejimin Filistinlilere yönelik barbarca saldırıları ve cinayetlerini kınadılar. Bu arada İsviçre'de Filistinliler ile dayanışma gösterisine katılanlara saldıran polis 15 eylemciyi gözaltına aldı. İspanya'nın bazı kentleri de Filistin milletine destek ve Siyonist rejimin cinayetlerini kınama gösterilerine sahne oldu. Endonezya, Senegal ve Libya'da da düzenlenen gösterilerde Filistin milletine destek verilirken işgal rejiminin cinayetleri kınandı.
İsrail rejiminin eski savaş bakanı ve İsrail Beytenu Partisi Başkanı Avigdor Lieberman 11 günlük karşılıklı saldırıların ardından Hamas ile İsrail yönetimi arasında varanan ateşkesi şiddetle eleştirirken ateşkesi utanç verici anlaşma şeklinde nitelendirdi. Tel Aviv yönetiminin Hamas ile ateşkesi varması nedeniyle rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştiren Lieberman ateşkesin ardından paylaştığı tweet'te Hamas birkaç yıl içinde tekrar füze fırlatacak ve böylece biz yine ameliyat olmuş olacağız ifadelerini kullandı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan eski İsrail Bakan, İsrail Ulusal Güvenliği bakımından Gazze'ye yönelik savaşın zaruri olmadığını ve Hamas'ın savaştan galip çıkacağını savunmuştu. Lieberman, Hamas ve direniş gruplarının İsrail'in içinde yeni bir cephe açmayı başardığına ve tüm Filistinlileri arkalarına aldıklarına dikkat çekti. İşgal rejiminin İç Güvenlik ve İstihbarat Örgütü eski başkanı Yoram Cohen de yaptığı açıklamada son Gazze Savaşı'nda Hamas'ın büyük kazanım elde ettiğini ve savaşın İsrail rejiminin aziyetini ortaya koyduğunu itiraf etti.
Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ile ihlalleri sırasında 33 medya kurumunun hedef alındığını ve 170 gazetecinin yaralandığını belirtti. Sendika Başkanı Nasır Ebu Bekir, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridini 10 Mayıs'ta başlattığı Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarının medya sektörü ve çalışanları üzerindeki etkisini değerlendirdi. Saldırılar sırasında yapılan ilk incelemelere göre bölgede medya kurumlarına ait 33 merkezin yıkıldığını söyleyen Ebu Bekir, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, zarar gören ya da hedef alınan basın kuruluşlarının sayısının artabileceğini işaret etti. Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70, Batı Şeria ve Kudüs'teki şiddet olaylarında ise 100 gazetecinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Sendika Başkanı, Batı Şeria'daki yaralanmaların çoğunun göz yaşartıcı gaz, Gazze'dekilerin ise bombalama sırasında isabet eden şarapnel olduğunu kaydetti. İsrail savaş uçaklarının 19 Mayıs'ta Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir evi 3 roketle bombalaması sonucu Kudüs'ün Sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirmişti. İşgal rejimiyle Filistin direniş güçleri arasında 11 gün boyunca süren çatışmalarda 66 çocuk başta olmak üzere 243 Filistinli şehit oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Şeyh Cerrah'ta olanlar ne yazık ki tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor dedi. İki günlük çalışma programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk kesimini ziyaret eden Oktay yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulmü bütün dünyaya haykıracaklarını söyledi. Oktay şöyle devam etti. Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Şeyh Cerrah'ta olanlar ne yazık ki tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyorlar. Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız sonuna kadar sizlerle birlikte ve hep birlikteyiz. Hiç kimse görmese bile dünyada biz bu zulmü bütün dünyaya sonuna kadar haykıracağız. Çocukları ve kadınları öldüren, her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayacağız. Yanınızda olduğumuzu bilin.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, Filistin direnişinin işgalci bir gücün saldırısına karşılık vermesinin Birleşmiş Milletler Antlaşması uyarınca olduğunu belirtip, Siyonist rejime füzeli saldırının Hamas'ın meşru hakkı olduğunu vurguladı. Independent Ordu'ya konuşan Arif Alevi, İslami Direniş Hareketi'nin füzeli yanıtının meşru olduğunu belirterek, Siyonistleri kastederek eğer onlar şiddeti dayatmakla Filistin meselesini yok edeceklerini düşünüyorlarsa büyük hata yapıyorlar. Çünkü bu meselenin tek çözüm yolunun bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır diye konuştu. Pakistan Cumhurbaşkanı ayrıca çocuklar dahil tüm Filistinlilerin sırf bir hedefin peşinde olduklarını ve o da ülkelerini işgalcilerin pençesinden kurtarmak olduğunu ifade etti. Pakistan Başbakanı İmran Han da dün yaptığı açıklamada Pakistan milletinin Filistin milletiyle dayanışma içinde olduğunu belirtmişti. Pakistan başkenti ve diğer şehirleri Cuma günü işgal rejimi karşıtı protesto eylemlerine sahne olmuştu.
Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İran'da koronavirüsten 187 vatandaş yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulundu. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 8005 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78.381'e Vaka sayısı 2.823.887'ye yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 4.945'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.319.746'ya ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosluğu bugün açıldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in son sıralarda Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Suriye yetkilileri İran'ın Halep Başkonsolosluğu'nun açılmasına onay vermişti. Bu doğrultuda bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosluğu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının video konferans aracılığıyla katıldığı törenle açıldı. Törene İran'ın Şam Büyükelçisi de katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta Türk tarafının eşit statüsünün teyit edilmesi ve müzakerelerin bundan sonra başlaması gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk kesimi surlamalıları iletim tüneli ışık görünme törenine canlı bağlantıyla katıldı. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin su ihtiyacını giderdiğini belirten Erdoğan, Kıbrıs sorununa işaretle şöyle dedi. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır ifadesini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze'deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Bazı kaynaklar Irak-Suriye sınırında bir noktaya saldırı gerçekleştiğini bildirdiler. El Meyadin televizyonunun bugün aktardığı habere göre Irak-Suriye sınırında bir noktaya saldırı düzenlendiğini ancak saldırının can kaybına yol açmadığı sadece maddi hasara sebebiyet verdiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Filistin direnişi zaferi mesajı ile ilgili. Siyonist rejim İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik cinayet dolu saldırıları sonunda Siyonistlerin zillet dolu bir şekilde yenilgiyi kabul etmesiyle sonuçlandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Cuma akşamı yayınladığı mesajda, Filistin milletinin birkaç günlük sınavdan onurlu ve başı dik çıktığını vurgulayarak, hem cinayetlerin sürdürülmesi hem ateşkes talebi yenilgiydi. Çaresiz bir şekilde yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldılar, dedi. Ayetullah Hamenei'nin İsrail'in iki açıdan yenilgi aldığı sözleri, 12 günlük Gazze Savaşı sonuçları ile ilgili iki önemli noktaya işaret etmektedir. İlk nokta direniş ile ilgilidir. Savaş sahasındaki göstergelere göre direniş, Siyonist rejimin tüm askeri kapasiteleri ve imkanlarına rağmen nicelik ve nitelik olarak önemli farklar yarattı. Direniş gruplarının füze gücü bu kadar belirleyici savaşta en önemli bileşenlerden biri olarak savaş denklemlerini, direniş lehini değiştirdi. İkinci önemli nokta Filistin direniş sürecinde yeni bir halkanın oluşmasıdır. 12 günlük savaştan önce Filistin direniş grupları genellikle farklı merkezler halinde Kudüs ve Gazze şeridinin farklı bölgelerinde veya Batı Şeria'da savaşıyorlardı. Ancak Kudüs'ün kılıcı örneğinde bu strateji değişerek önemli sonuçları oldu. Direniş akımlarının birleşmesine ve bütünleşmesine yol açan bu değişikliğin önemi Filistin'in kaderi için çok belirleyicidir. Ayetullah Hamenei mesajında son gelişmeleri Filistin'in geleceğine yönelik yeni stratejinin denenmesi bilerek şöyle buyurdular. Kudüs, Batı Şeria, Gazze, 1948 toprakları ve kampların işbirliği denemesi Filistinlilerin geleceğine yönelik stratejiyi ortaya çıkardı.
22-15 ve 8 günlük savaşların tersine Gazze şeridindeki direniş gruplarının hepsi harekete geçti. Öyle ki Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale yaptığı açıklamada bu Siyonist düşman ile çatışmalar tarihinde eksen bir çatışma olarak Filistinli grupların geçmişte görünmemiş şekilde birleşmesine ve beraber hareket etmesine yol açmıştır. Lübnanlı siyasi analist ve yazar Gassan Cevat bu büyük başarının analizinde şöyle diyor. Bugün Gazze'deki Filistin direnişi yeni intifada denklemini de oluşturmuştur. Direniş grupları çıkarları doğrultusunda güç dengesinin sağlaması ve caydırıcılık gücünün onarılmasına fırsat tanımıştır. Üçüncü nokta ise geleceğe dönük bakış ve Siyonistçim İsrail'in Filistin milletinin direnişi karşısındaki zafiyetlerinin gün yüzüne çıkmasıdır. Gazze Savaşı'nda 2006 yılından beri ilk kez İsrail Hava Kuvvetleri'nin belirleyici gücünü kaybetti. Direniş güçleriyle mücadelede yetersizliği ortaya çıkmıştır. İşte Siyonist rejim eski savaş bakanı Lieberman da bu gerçeği işaretle Hamas ile durumumuz böyleyse Hizbullah ve İran ile nasıl baş edeceğiz dedi. Şimdi ise Siyonistler İsrail'in bölgede aydın bir geleceğinin olmadığını bizzat itiraf ediyorlar. Caydırıcılıktaki aysiyet, iç krizler 1948 sınırları içerisinde yaşayan Filistinlileri asimile etme ve göçe zorlamadaki başarısızlığı Siyonistler arasında geleceğe dönük karamsarlığa neden olmuştur. Son nokta İslam aleminin Siyonist rejim cinayetlerini uluslararası arenada kovuşturma sorumluluğudur. Bu açıdan İslami ülkeler Filistin milletinin haklarını korumak alanında en iyi konumdadır. Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmaları belirleyici bir adım olacak. İslam İnkılabı rehberinin de yayınladıkları mesajda İslam aleminin tamamının Filistin meselesinden sorumlu olduğunu ve bunun dini bir görev olduğunu belirterek şöyle buyurdular. Rejimin tüm etnik etkin aktörlere ve cinayet işleyen Netanyahu uluslararası ve bağımsız mahkemelerce yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Allah'ın izniyle bu da gerçekleşecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sınır hatları ile ilgili taslak belgenin onaylanması etrafında. Karabağ münakaşasının tehdit ve gerginlik durumu devam ederken Ermenistan Başbakan Vekili Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır hatlarının belirlenmesi hususunda taslak belgenin onaylandığını bildirdi. Bu hususta Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, bu anlaşmanın maddeleri Azerbaycan Cumhuriyeti ile imzalanacak sınır hatlarının belirlenmesiyle ilgilidir. %100 Ermenistan çıkarları doğrultusundadır açıklamasında bulundu. Paşinyan daha önce de 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması'nın da Ermenistan çıkarları doğrultusunda olduğunu ifade etmişti. Ermenistan halkının çoğunluğu ise Paşinyan'ın bu açıklamalarına inanmıyor. Bu yüzden yeni barış anlaşması ve sınır hatlarının tayin edilmesi taslak belgesinin imzalanmasının açıklandığı bir sırada başkent Erivan'da Ermenistan Milli Parlamentosu ve devlet binası karşısında geniş çaplı protestolar düzenlendi. Son itirazlarda protestocular Paşinyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır hatları hususundaki yeni belge imzalamak istemesinden memnun olmadıklarını haykırdılar. Paşinyan'ın belirttiğine göre söz konusu anlaşmanın en önemli maddesi Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilafların çözülmesiyle ilgilidir. Fakat bu konu ancak Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçlerinin Ermenistan topraklarını terk etmeleri durumunda gerçekleşebilir. Paşinyan'ın son dönemdeki açıklamalarına rağmen kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınır hatlarının belirlenmesiyle Azeri güçlerinin Ermenistan topraklarından çekilmekten başka çareleri olmayacaktır.
Kuşkusuz bu önemli belgenin de imzalanması Paşinyan ve onun siyasi geleceğinin lehine olmayacaktır. Doğal olarak bu belgenin de imzalanmasının ardından hangi hükümet iktidar olursa olsun bu anlaşmayı uygulamak zorunda kalacak. Özellikle de belgenin barış döneminde imzalanması bu konuyu daha da belirginleştirecektir. Aynı zamanda bir sonraki Ermenistan hükümeti hali hazırda Ermenistan Başbakan Vekili olan Paşinyan'ın girişimlerinden dolayı sorumluluk üstlenmeyecektir. Her harikarda farklı belgelerin de imzalanmasına rağmen sorulması gereken temel soru Bakü ve Erivan'ın istikrarlı barışa ulaşabilip ulaşamayacağıdır. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Reformcular Kanadı Başkanı Ali Kerimli YouTube kanallarından olan Azerbaycan Saati kanalına verdiği demecinde ise Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ münakaşasının sonlandığı doğrultusundaki vurgularını abes ve kendini kandırma yönünde aldatmacı şeklinde nitelendirirken şu ifadeleri de kullandı. Karabağ münakaşasının başlaması ve ortaya çıkışının nedeni ise Ermenilerin Dağlık Karabağ bölgesine Azerbaycan Cumhuriyeti'nden ayırmak istemesidir. Bakü merkezi hükümetinin de buna karşı çıkması ile savaşa da başlamış oldu. On binlerce kişi hayatını kaybetti. 1 milyona aşkın insan mülteci durumuna düştü. Çünkü biz Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden de ayrılmasına rıza göstermedik. İşin de farklı yanı, Ermenistan'ın şimdiye dek ayrılıkçı Karabağlıların güvenliğini temin etmeye çalışmasıydı. Ancak son dönemde onların güvenliği Ruslar tarafından da sağlanmaktadır. Bir dönem Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nda da bakan olarak görev yapan ve defalarca Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nde de görev yapmış olan Ali Kerimli'nin açıklamalarından yola çıkarak barış anlaşmaları ve belgelerinin de imzalanmasına rağmen bu koşullar altında önemli bir olayın da yaşanmasının uzak bir ihtimal olduğu söylenebilir. Özellikle de Ermenistan'ın halihazırda zayıf koşullar altında olmasıdır. Üstelik güçlense bile Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını bir kez daha işgal etme girişimlerine kalkışması bu ihtimali daha da azaltacaktır. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. 11 günlük Gazze Savaşı'nın ardından nihayetinde Siyonist rejim, İsrail ve Filistinli direniş grupları arasında ateşkes sağlanmış oldu sevgili dinleyiciler. Siyonist rejim, İsrail ve Filistin direniş grupları arasındaki savaş 10 Mayıs tarihinden başlanıp 21 Mayıs gününe kadar devam etti bilindiği gibi. Sonunda da kimi yabancı aktörlerin arabuluculuğu ile ateşkes iki tarafın da onayı ile sağlandı. Burada asıl soru kimi uzmanlara göre bu 11 günlük savaşın nasıl sonuçlar doğurduğu ve doğuracağıdır. Biz bunu daha çok yanıtlamaya çalışacağız uzman konuğumuzda. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim. Demin de girişte söylediğim bu soruyu tekrar size sormak istiyorum Abbas Hocam. Bu 11 günlük savaşın nasıl sonuçlar doğurduğu veya doğuracağı kanaatindesiniz siz? Yani genel olarak nasıl gördünüz bu 11 günlük savaşı?
Şöyle başlıklara verecek olursak birkaç tane önemli başlık ortaya çıktı. Bir, Siyonist-İsrail rejiminin bir terör devleti olduğunu ve her ne şekilde olursa olsun her zaman uyduruk bir bahane yapıp Gazze'ye, Batı Şeria'ya, gerekirse Lübnan'a veya Suriye'ye saldırıyor. Ve önünde hiç çekineceği hiçbir şey olmadığına göre bunu hakikaten küsratça gerçekleştiriyor. Bu birincisi bu. Yani İsrail'in daha da terör devleti olduğuna dair asla uluslararası yayın kuruluşlarmış, çocuklarmış, kadınlarmış dinlemeyen bir devlet olduğu ortaya çıktı. İkinci bir husus daha ortaya çıktı. Demir kubbenin çok da o kadar sanıldığı kadar çok koruyucu bir yönü olmadığını ve gerektiğinde gerekli olursa Filistinliler de elde ettikleri veya kendiler ürettikleri işte füzelerle veya işte başka araçlarla bu demir kubbeyi delip İsrail'e zarar verebilecekler, Siyonist rejime zarar verebilecekler bir ortaya çıkan bir durum ortaya geldi, tespit edildi. Üçüncü en önemli meseleden birisi Mısır'ın tekrar İslam dünyasındaki o liderlik konumunun pekiştiğini, zira burada da ateşkesin biliyoruz. Şimdi Mısır, yani Abdülfettah Sisi'nin girişimiyle gerçekleşti bu iş. Bu da açıkçası tekrar dediğim gibi Mısır, Orta Doğu'da Mısır'ın o özgür ağırlığının ortaya çıktığını koyuyor. Dördüncüsü Biden'ın tabii ki gücü önemli burada ortaya çıkıyor. Yani bunu biliyorsunuz, dünyada İsrail devletine hiç kimsenin sözü geçemez, geçmiyor şu anda şartlarda. Ve bir tek Amerika veya Biden yönetimi istediği zamanlarda ama İsrail istediğinde ateşkesi getirebiliyor veya masaya oturtabiliyor. Buna benzer şeyler var ve en sonunda altın çizmesi gereken İslam devletlerinin, 57 İslam devletinin hemen hemen hiçbir konuda, yani her konuda olduğu gibi burada da bir ittifak fikirleri yoktur, bir eylem planları yoktur. En basitinden 57 İslam devleti bir araya gelip de bir şekilde biz ambargo koyarız, yaptırımlar yaparız veya bunu yaparız diye bir çizgi çizemiyorlar. Aynı şekilde ondan daha küçük olan 57'nin yanında bir de 22 üyeli Arap Ligi var. Bunların hiçbirinin, yani Allah korusun, yani şeyde Aksa zamininde yerle bir esasyonu söyleyeyim, bu devletlerden bir şey çıkmayacağını en fazla kınıyorum, şiddetle kınıyorum. Veya sokaklarda insanlarla bayraklarla yürüyüp biraz sorular attıktan sonra yapacaklar başka bir şey olmadığı çıkıyor ve son olaraktan da Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi ve diğerlerinden de Amerika istemediği sürece, Amerikan emperyalizmi istemediği sürece İsrail devletine karşı bırakın böyle bir çok şiddetli bir karar, kınama veya eleştiri daha çıkmayacağı ortaya çıkmıştır.
Doğru. Hocam şimdi bu 11 gün zarfında Siyonist rejim İsrail'in savunma sisteminin zayıf noktalarının açığa çıkmasına siz inanıyor musunuz?
Şöyle, yani nihayetinde muhtemelen onun da her insan yani yapımı bir şeylerdir. Bu demir kubbe denen olayda muhtemelen bu, biliyorsunuz, şu çok yukarıdan gelen, yani menzili çok yükseklerden olanlar için değil, daha alttan atılanlar içindir. Ve bunu da çok fazla aynı yerden galiba, ben tabii anlamayız, askeri şeydir bu konudur. Askeri uzmanların dinlediğimize göre çok fazla miktarda ateş edildiğinde ya bu yoruluyor, ya bu savunma sistemi, kubbe, veya başka türlü bir şekilde çok aynı yerden nedenler fırlatıldığında arada da bir kaçak oluyor. Muhtemelen diyelim ki 1000 tane fırlatıldığında bunlardan zaten 5-600 tanesini şey yapıyor. 5-600 tanesi havada vuruyor. Kalan bir kısmı da tabii menzile varmıyor ama en azından %10'u da %15'i de İsrail gibi. Çünkü toprak çok küçük. Bundan önce de bir de şöyle bir şey var. Gazze'den sınır bölgelerine düşüyordu. Bu sefer 200 kilometre ileriye geçip Tel Aviv'e vuran çizeler ortaya çıktı. Bunları da düşündüğümüzde demek ki insan yapımı her şeyin bir zaaf noktası veya bir dezavantaj durumu da bizim için değil. Tabii İsrail devletin dezavantaj durumu ortaya çıktı diye düşünmek lazım ve İsrail'de bunun psikolojik durumu çok önemlidir. Ve nedir, kasıp gitti ya bu sığınaklarda yaşamak filan da İsrail devletinin güvenli bir ortam kendi vatandaşları için sağlayamadığını da bir ortaya çıkan bir durum diye değerlendirmek gerekir.
Doğru. Hocam şimdi bu savaşta bir başka sonuçta belki Netanyahu'nun İsrail iktidar yapısında daha sarsıntılı konuma düşmesi oldu. Şimdi bu savaşın İsrail rejimi için yani sonuçları ve getirileri ne olacak sizce?
Muhtemelen dediğimiz gibi hep öyle söylendi. Bunun bir dış gerekçesi vardı, bir iç gerekçesi vardı. Yolsuzluklara bulaşmış, artık yani ayyuka tutmuş diyeyim yerindeyse, sağ olsundan bile duymuş Netanyahu'nun yolsuzluklarını. Ve 4 seçim yaptı 2 senede. Erken seçimler yaptı. Hiçbirinde çoğunluğu sağlayamadı. Bir ara işte oradaki Arap İsrailliler, yani Arap kökünden gelip İsrail vatandaşı olanların oyu önemliydi. Onlar da birer geri çekildi. Öne geldiler. Bu besbelli ki her ne kadar adam öldürürse öldürsün o arkasındaki aşırı milliyetçileri, faşistleri konsolide etmekte başarısız oluyor. Çünkü orada biliyoruz İsrail'de seçmenlerin büyük kısmı tabii ki aşırı radikal gruplardan oluşuyor. Ve bunu şeyde gördük, yani orada hiçbir suç olmayan Filistinlilerin de dükkanlarına falan saldırılar gördük. Yani işçilik bir hastalıktır. zaten İsrail devleti üçüncü bir dinci faşizan yönetimdir. Bunların hepsini bir araya bulundurduğumuzda bu hedefine ulaşmamış görünüyor. Yani Netanyahu da bu kadar yolsuzluk yaptıktan sonra demek ki hedefine daha tam ulaşmış değil. Bundan sonra nasıl provokasyonlar yapabilir bilmiyorum. Bir de burada enteresan bir durum oldu. Hizbullah çok fazla bir şey müdahil olmadı açıkçası. Hizbullah'ın müdahil olmaması çok farklı yorumlara sebep oldu. Zaten Hizbullah Suriye'de doğrudan doğruya İsrail'le karşı karşıyadır ama bu savaşta katılmaması da belki de Netanyahu'nun beklediği fırsatı vermedi. Çok yakın bir basın merkezlerine falan saldırdıktan sonra artık dünya kamuoyunda da artık yani belki de bir çok yansımamasına rağmen bazılarından da mesaj geçmiş olabilir ki yani 200 biliyorsunuz 260'a yakın insan orada öldü, şehit oldu. Bunların 60'tan fazlası çocuktu. Yani çocuk öldürmekle nereye varacaksın veya basın kuruluşlarının binasını vurmakla nereye varacaksın? Bunlar da düşündüğümüzde açıkçası bence de o baştan hedeflediği Netanyahu'nun ben bunu yaparım diye bunun sonucu böyle olur. Yani benim de söylediğim Türkiye'de bir güzel bir laf var. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değecek değmedi gibi. Yani olan zavallı 360 tane masum sivil insanın ölümüyle sonuçlandı diye söylemek gerekir.
Doğru. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerde buluşmak üzere.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abbas Karaaşlı hocamızla konuştuk. 11 günlük Gazze Savaşı ile ilgili bu savaşın getirileri ve sonuçları hakkında kısaca ben analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Filistin direnişinin işgalci Siyonistlere karşı zafer kazanmasının İslam dünyasında sevinçle karşılanması, Filistin direnişinin işgalci Siyonistleri geri adım atmaya mecbur bırakması gibi haberlere yer verilirken, İttilat gazetesinde İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın Filistin direnişinin işgalci Siyonistlere karşı zaferine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran'ın zulüm altında olan mazlum Filistin halkına destek vermekte zerre kadar tereddüt etmeyeceğini vurguladı. İRİB'in bildirdiğine göre İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, kendi Twitter hesabında yayınladığı mesajda, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti Muhammed ümmetinin kahraman evlatları mazlum Filistin'de zamanın en büyük Allah ve insanlık düşmanı olan Siyonistlerin burnunu yere sürttü. İran zulüm altında olan mazlum Filistin halkına destek vermekte zerre kadar tereddüt etmeyecektir diye kaydetti. Galibaf mesajının devamında bugünden itibaren Filistin külliyen Gazze olacaktır ifadesini kullandı. Bilindiği gibi Filistinli direniş gruplarının son 12 günlük savaşta düşman Siyonistlerin saldırılarına karşı dik duruşu, işgalci Siyonistlerin geri adım atarak ateşkes ilan etmesine neden oldu.
Risalet gazetesinde Hamas liderlerinden Usami Hamdan'ın Korsan İsrail Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'dan el çekmek üzere güvence verdiğini açıklaması, İslam dünyasının birçok noktasında Filistin halkı ile dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi lideri Ziyad el-Nihali'nin Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi lideri Ziyad el-Nihali, işgalci Siyonist rejim ve Filistin direniş grupları arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Filistin İslami Cihat Hareketi lideri yaptığı açıklamada, İslami Cihat Hareketi aynı şekilde direnişe ve cihada devam edecek. Filistin milleti kendi topraklarına dönüp zafere ulaşıncaya kadar direniş ve cihada devam edecektir dedi. Ziyad el-Nihali, hiç şüphesiz direniş her saldırıya karşılık verecek. Biz vahdetle Siyonistlere karşı bir korku dengesi oluşturduk. Mevcut denklemleri de kesinlikle değiştirebiliriz açıklamasında bulundu. Daha önce Hamas'ın kıdemli üyesi Usame Hamdan da yaptığı açıklamada Filistinli direniş gruplarının Siyonist düşmana karşı mücadelede yeni bir denklem oluşturabildiklerini söyledi.
Cami Cam gazetesinde Yemen Ensarullah sözcüsünün Filistin direnişinin zaferini kutlamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin direnişini Siyonist rejime karşı kazandığı zaferden dolayı kutlayan Ensarullah hareketi sözcüsü, Kudüs Kılıcı Savaşı'nın duvarla çevrili rejimi sarstığını, Tel Aviv'e büyük bir acı verdiğini, uzlaşmacıları ise tokatladığını ifade etti. Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi. Kudüs Kılıcı Savaşı'nı kazanan Filistin halkını ve cesur direnişini kutluyoruz. Bu çatışma büyük ve azim bir savaşın başlangıcı olarak İslam ümmetinin ondan öğrendiği büyük dersle sona erdi. Muhammed Abdüsselam Filistin halkı ve cesur direnişi iktidar ve otorite konumundan ve ilahi destekle Siyonist rejimi kendisini bekleyen cehennemden kaçmak için ateşkese girmeye zorladı. Kudüs Kılıcı Savaşı duvarlarla çevrili rejimi sarstı ve Kudüs ile Mescid-i Aksa lehine stratejik bir dönüşüm gerçekleştirdi ve büyük bir zafer olduğu açıklamasında bulundu. Ensarullah Hareketi Sözcüsü, dünya Filistin'e sırtını döndükten sonra Filistin meselesini hatırlatan Kudüs Kılıcı Savaşı gerçekleşti. Bu savaş düşmanı ciddi bir sıkıntıya sokan, uzlaşmacıları sert bir şekilde tokatlayan ve onların tüm düşüncelerini ortadan kaldıran bir yıldırım savaşı ve füze intifadasıydı, dedi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Stüdyo Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Fars Stüdyo Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Stüdyo kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Ramazan ayını şeytani davranışların rahmani davranışlar ile mücadele ayı olduğuna işaretle, takvanın şeytanın hile ve vesveselerine karşı bir çözüm yolu olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Bizim dini edebiyatımızda Ramazan ayı bir yandan şeytan ve şeytani davranışları ve diğer yandan rahmani davranışlar ve itaat ve ibadi davranışların karşılaştığı aydır. Bir yandan şeytanın Ramazan ayında dizginlendiği söyleniyor ve Ramazan ayının itaat ve ibadet ayı olduğu söyleniyor ki en kısa ve en içerikli kelime takva kelimesidir. Kutibe aleykumu siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tattakun. Mesele şeytan ve takvanın karşılaşmasıdır. Şeytanın işi kandırmaktır. Kandırmak ne demek? Yani sizin hesap mekanizmanızda sorun oluşturmak. İşte şeytan budur. Bunun karşı noktası takvanın işlemesidir. Şeytan sizi kandırmaya çalışıyor. Yani İnsan vücudunda olan akıl sistemini, fıtrat sistemini, doğru ölçme sistemini devre dışı bırakmaktır. Yani insanı hesaplarında hataya düşürmektir. Takvanın işi karşı taraftır. En tettakullaha yec'al lekum furkanen. Takva size furkan, yani hakkı batıldan ayırt etme bilinci verir. Bir başka ayet-i şerifte şöyle buyuruyor: وَاتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ. Takva, Allah-u Teala'nın size bilgi, farkındalık, bilgelik pencerelerini açması içindir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması hususundaki ihtilaflar.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında bir anlaşmanın imzalanması.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Amerika arasındaki sorunlar.
Ve Tacikistan'da kolektif güvenlik anlaşması örgütü oturumunun düzenlenmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Thank you. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Rusya arabuluculuğu ile 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanması üzerinden birkaç ay zaman geçmesine rağmen çatışma tarafları arasındaki gerginlik her geçen gün daha da geniş boyutlar kazanıyor. Bu bağlamda Ermenistan Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinin Ermenistan topraklarındaki varlıkları sürdüğü sürece askeri seçenek Erivan hükümetinin hakkıdır denildi. Bildiri uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinin Ermenistan topraklarına tecavüzü kabul edilemezdir ve Ermenistan topraklarını terk etmeleri gerekir. Bu bağlamda Azeri askerlerinin Ermeni topraklarını terk etmesi müzakerelerin devam etmesinin tek şartı olarak belirtilmiştir.
Bu bağlamda Armen Gregorian, Rusya'nın Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarının belirlenmesi önerisine cevaben şu açıklamada bulundu. Bu hususu görüşmenin tek yolu Azeri güçlerin Ermenistan topraklarından çekilmesidir. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan topraklarına girmesinin Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan 9 Eylül 2020 ve 11 Ocak 2021 anlaşmasındaki taahhütlerine aykırı olduğunu belirtti.
Görünüşe göre Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinden bazıları 12 Mayıs günü Ermenistan topraklarına tecavüz ederek Karadeniz kıyısında Siyonik ili sınır bölgesinde konuşlanmış ve Erivan yönetiminin tüm uyarılarına rağmen şimdiye kadar Ermenistan topraklarını terk etmemişlerdir.
Bu bağlamda Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell son günlerde ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında tansiyonun yükselmesi ardından yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile yapılan telefon görüşmelerinde iki taraftan yüksek seviyede metin olmaları ve gerginlikleri azaltmaları istenmiştir dedi. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu ayrıca sınır anlaşmazlıklarının müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği taraflar arasında teknik görüşmeleri olumlu karşıladığını vurguladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilaflarla ilgili olarak son zamanlarda bazı Ermeni siyasetçiler iki taraf arasında yeni bir anlaşmanın imzalanacağını duyurdu. Bu bağlamda Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve Nikol Paşinyan'ın muhaliflerinden Mikhail Minasyon, Ermenistan Başbakan Kayyım'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile yeni bir anlaşma imzalamaya hazırlandığını duyurdu.
Mikhail Minasyan'a göre anlaşma metni hazırlanmış ve yakında da yayınlanacaktır. Bu uzman Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın görüşlerinin de anlaşmaya aykırı olduğunu vurguladı. Mikhail Minasyan Facebook sayfasında şu ifadeleri yer verdi. Bu anlaşmaya göre bir komisyon kurulacak ve Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki yeni ve nihai sınır hatlarının belirlenmesinden bu komisyon sorumlu olacaktır. Ayrıca yeni sınır hatları Sovyet dönemi haritalarına, coğrafi hususlara ve şu anki gerçek duruma dayalı olacaktır. Bu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ilkelerden herhangi birini kendi takdirine göre belirleyebileceği anlamına geliyor.
Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi şunları vurguladı. Anlaşmanın bir başka maddesine göre Nikol Paşinyan, Tovuz vilayetindeki 5 köyü ve Anarak vilayetindeki bir köyü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmeyi kabul etti. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın damadı olan Mikhail Minasyon şunları sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkileriyle müzakere yapan baş müzakereci ve başbakan yardımcısı Mer Grigoryan bile Nikol Paşinyan ile İlham Aliyev arasında varılan anlaşmalardan haberdar değildir. Bu Ermeni uzmanın Paşinyan hükümetine karşı sözleri Paşinyan hükümetinin gizli saklı çalışmalarına paralel olarak Ermenistan'da da iktidarı korumaya çalıştığını göstermektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye'nin yanında yer aldıkça Azerbaycan Cumhuriyeti ile Amerika arasındaki ihtilaflar ve gerginlikler de giderek daha da artmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Amerika Turizm Bakanlığı'nın bu ülkedeki terör tehdidiyle ilgili son haber ve bilgilerinin yanlış ve güvenilmez olduğunu bildirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Teşkilatı da şu açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bir terör tehdidinin varlığına ilişkin bu tür bilgiler doğru değildir ve tamamen temelsizdir ve yabancı gezginler ve vatandaşlar için hiçbir terör tehdidi oluşturmayacaktır.
Amerikan Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde Amerikan vatandaşlarını Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki terör ve koronavirüs riski konusunda uyardı. Şüphesiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin yanındaki konumu bu ülkenin aleyhine olacaktır.
Ermenistan'ın Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki varlığına ilişkin protestolarına ek olarak Azerbaycan'ın dış politikası şüphesiz uluslararası arenada ciddi engellerle karşılaşmıştır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun 3 eş başkanından biri olan Amerika, bölgede kalmaya devam edip Ermenistan'ın ve Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin pozisyonlarını ve tutumlarını desteklemeye devam ediyor. Bu destek İlham Aliyev hükümetinin endişelerini ikiye katlamıştır. Her halükarda Bakü'nün Amerika hükümetinin son dönemdeki tutumuna tepkisi, Batı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bölgesel düzeyde darbe indirme girişimlerinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.
Tacikistan Dışişleri Bakanı başkanlığındaki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 19 Mayıs'ta Duşembe'de başladı. Bu toplantıda Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne üye devletlerin diplomatik misyon başkanları, uluslararası ve bölgesel durumun geleceği ve üye devletlerin güvenliği üzerindeki etkisini inceledi. Ayrıca Uluslararası Askeri Mahkemenin Nürnberg'deki kararını 75. yıl dönümüne START Antlaşması'nın uzatılması gibi konular da gündemdeydi. Bu yıl bir kez daha Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün dönem başkanlığı Tacikistan'a verildi.
Tacikistan daha önce de Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne başkanlık etmişti. Duşanbe'deki hükümet yetkilileri örgütün sorumlusu oldukları dönemde Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne ihtiyaçlarını iletmeye çalışırlar. Örneğin 2015 yılında Tacikistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Başkanlığı'nı devraldığında örgütten özel bir talepte bulundu. Bölgedeki diğer ülkeleri de ilgilendiren bir talepte bulundu. Aslında örgütün liderliğini devralan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün her üyesi ilk etapta sorunlarını çözmeye çalışır. Belki de bu nedenlerdir ki Ermeni hükümeti son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili kendi sorunlarını gündeme getirerek tavizler elde etmeye çalışmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti hukuk ve siyasi uzmanı Ferhat Mehdiyev şöyle bir değerlendirmede bulundu. Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne başvurusu tamamen sonuçsuz kalacak. Çünkü her şeyden önce üyelerinin çoğu Azerbaycan Cumhuriyeti ile üst düzey ilişkileri olan ülkelerdir ve ulusal çıkarlarına göre Ermenistan'ın psikolojik ve algı operasyonlarını dikkatlice incelemektedir ve Bakü hükümeti yanında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bu ülkeler Ermenistan'dan farklı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer ülkelerin topraklarına yönelik bir saldırganlık ve tecavüz geçmişi bulunmadığını ve şu anda Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından belirlenen sınırlar içerisinde resmi sınırlarını oluşturmaya çalıştığının çok iyi farkındadır. Ve sonuç olarak Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden Erivan'ın çıkarlarına yardımcı olacak şekilde karar vermesini beklemesi tamamen boşunadır.
Bu Azeri uzmanın açıklamalarına ve değerlendirmelerine göre Ermenistan'ın üyeliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı'na üye olmaması bu ülke için bir ayrıcalıktır. Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı 6 ülkeden oluşan bölgesel bir güvenlik teşkilatıdır. Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bu teşkilatın üyeleridir. Bu teşkilat ilk olarak 1992 yılında Özbekistan'ın Taşkent kentinde kurulmuştur.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 12. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde çocuklar ile kitaplar arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışacağız.
Kitap okuyanlar, kitaplarda var olan karakterler sayısına göre farklı hayatlarını deneyebilirler. Bu hayatların her biri kişiye birçok deneyim kazandırır. Bunun için kitap okumak bireysel ve toplumsal gelişmeye yol açar. Çünkü deneyimli bir toplum, ilerleyen bir toplum haline gelecektir. Peki çocuklarımızı nasıl okumaya teşvik edebiliriz?
Çocuklar okuduklarını anlamak ve kitap okumaktan keyif almak için görmek, duymak, konuşmak ve bakışlarını açıklamak için fırsatlara ihtiyaçları vardır. Çocukların kitap okumaya katılmalarını sağlamanın da en iyi yolu ise kitabın konusu etrafında onlar ile konuşmaktır. Hikaye kesildiği noktada ve çocukların kitabın karakterleri hakkında ve deneyimleri hakkında konuştukları zaman onların katılımı sağlamıştır.
Çocuklar kendi açılarından hikayeye ve anlatılanlara baktıkları zaman, onu analiz ettikleri zaman hikayeye karışmışlardır demektir. Hikayenin nasıl devam edeceğini tahmin ettikleri zaman ise analiz gücü kazanmaya çalışmışlardır demektir. Analizleri doğru ya da yanlış olabilir. Kendi yaşıtları ile görüşlerini paylaştığı zaman başkalarının görüşlerini duymak ve onlara saygı duymak için hazırlanıyor demektir. Böylece konuşarak çocuklara bağımsız düşünmeleri ve karar almaları için fikirlerini belirlemeleri ve diğerlerinin sözlerine kulak asmaları için fırsat verilir.
Hikaye hususunda konuşarak, sorular sorularak çocukların hikayeyi, içeriğine, hikaye ortamı ve tarzına ve diğer üyelerine odaklanmasını artırmak mümkün. Bu süreç hem çocuklar hem gençlere hikayenin yapısı ve üyeleriyle tanıştırır hem de okumanın zevkini kat kat artırır. İlk başta da kitapları çocukların gözünün önüne bırakın. Kitabı okumaya teşvik edilmesi için kitabın bir bölümünü seçin ve heyecan verici ve eğlendirici kısımlarını okuyun. Mimiklerinizi, sesinizi ve hareketlerinizi okunan metne uydurun.
Kimi zaman kitabın bir bölümünü okumak yerine yazarı tanıtarak da okuma zevki uyandırabilirsiniz.
Bunun için yazarın hayatı ve karakteri ile ilgili çekici ve ilgi uyandırıcı açıklamalar yapabilirsiniz. Bazen kitabı konusu üzerinden anlatmaya başlayabilirsiniz. Örneğin, Hindileri Yemeyin kitabının kapağında her çocuğun ilgisini çeken bu açıklamaya yer verilmiştir. Anne ve babalarından sıkılan çocukların ne dediklerini kimse bilmez.
Sanatsal aktivistleri okuma ile birleştirmek çocukları ve gençleri kitap okumaya motive edebilir. Ve hikayenin atmosferi ve karakterleri hakkında ise kendi yorumlarına sahip olmalarına ve istedikleri gibi farklı fikirleri ifade edebilmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda sanatsal becerilerini ve estetik duyarlılıklarını da geliştirebilir. Gösteri, resim, heykel ve diğer sanatsal faaliyetler gibi çeşitli sanatların kullanılması, çocukların okudukları öykü veya şiirle mutlu bir şekilde ilgilenmelerini, daha iyi anlamalarını ve farklı bir şekilde ifade etmelerini sağlar. Bu tür faaliyetler çocukları ve gençleri daha fazla okumaya teşvik eder.
Bir duvar resmi, grafiti veya poster, büyük bir kağıt parçası üzerindeki bir hikayeden büyük bir sahne görüntüsünü çizebilir. Bu aktivite için çocukların gruplar halinde resimler üzerinde çalışabilmesi için kağıdı yere veya uzun bir masaya serin. Örneğin hikaye bir ormanda geçerse çocuklar ormanı büyük bir kağıda çizerler. Bir hikayenin farklı sahnelerini seçebilirler ve çocuklardan gönüllü olarak bir sahne çizmeleri ve ardından hikayeyi resimlerde anlatmaları da istenebilir. Çocuklardan ayrıca kumaş veya kağıtla karakterlerin oyuncak bebeklerini yapmaları ve hazırladıkları resimler üstünde okudukları hikayeyi canlandırmaları istenebilir.
Gösteri, hikaye anlatmanın en heyecan verici yollarından biridir. Hikayeyi çocuklara okuduktan sonra hikayenin bazı kısımlarını kendi yöntemleriyle sunmaları istenebilir. Yaratıcı oyunlar, çocukların öyküdeki karakterlerle yakın ilişki kurmalarına ve öykü hakkındaki algılarını ifade etmelerine yardımcı olur.
Dünyadaki birçok ülke artık basit planlar uygulayarak okuyucu sayısını her geçen gün arttırmaya çalışıyor. Kullanılan tasarımlar özellikle karmaşık değildir. Okunabilir küçük projeler olarak adlandırılabilecek programlardır bunlar. Kitap okumanın e-kitaplara ve siber uzay konularına göre daha az okunma endişeler var olsa da bu ülkeleri okumaya götüren şey okuma kültürünün kurumsallaşması nedeniyle okuma ve bilimi arzusudur. Bu planlar çok karmaşık olmasa da bu ülkeler giderek daha fazla vatandaşı kitap okumaya yönlendirmek için mevcut kapasiteleri kullanmaya çalışıyorlar.
Bu alanda gelişmiş ülkelerde sıklıkla yapılan şeylerden biri ve okumayı geliştirmek için kentsel alanın kapasitelerini kullanmaktır. Kitap okuma oranlarının yüksek olduğu bazı ülkelerde yetkililer, ülkelerinde kitap okuma seviyesini arttırmak için etik noktalar ve mesajlar içeren pankartlar açmaktan ziyade türlü türlü projeler uygulamaya başlamışlardır. Bir süredir Japonya'da çocukların okumaya ilgi duymasını sağlamanın yenilikçi bir yolu denemektedir.
Yeni araştırmalar çocukların bez bebeklerin okumaktan zevk aldığını gösteren projelerin çocukları kitaplara daha aşina ve ilgi duymalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Japonya'daki Osaka Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar okul öncesi 42 çocuk için bir kitap gecesi etkinliği düzenlediler. Çocukların ilk gün ve ardından 3 gün sonra ve 3 ay sonraki davranışları, bu yöntemin etkisi ve hedefleri daha sonra değerlendirildi. Sonuçlar planlanan programın hemen ardından bez bebekleri için kitap okuyan çocuk sayısının arttığını gösterdi. Thank you.
Amerika'da çocukların okumaya ilgi duymasını sağlamanın birkaç yöntemi uygulanmaktadır. Bu çerçevede ilkokul sırasında ders dışı alanlarda günde en az 20 dakika çalışma yapılmaktadır. Bu durumda 6 aylık ve daha büyük çocuklar için ücretsiz günlük okuma dersleri yapılıyor. Bu sınıflarda çocuklar için resimlerden ve alt yazılı kitaplardan kısımlar okunur ve ardından şarkı söyleyerek çocuklarla oynanır. Hollanda'da benzer hizmetler kütüphaneler tarafından sağlanıyor. Belli bir yaşın altındaki çocukların ebeveynlerini kitap ve okuma alanında motive etmeyi ve onları yerel kamu kütüphanelerinde aktif rol almaya teşvik etmeyi amaçlayan Bookstart programı buna bir örnektir.
Çok küçük yaşta bir çocuğa kitap okumaya başlamak o çocuğun tüm yaşamı için pek çok fayda sağlayacaktır. Yeni doğanların ebeveynleri Hollanda'daki çocuk bakım merkezlerine zorunlu ziyaretleri sırasında kütüphaneye davetiye alırlar. Kütüphane ilk ziyaretlerinde içinde kitap bulunan küçük bir bavul, okuma ve bir çocukla nasıl oynanacağına ilişkin davranış çerçevelerini belirleyen video içeren bir DVD ve diğer kütüphane hizmetleri hakkında bilgi alırlar.
Kanada'nın Toronto şehrinde ilgi çekici bir girişimde daha fazla okuyucu çekmek için çatılı ve ahşaptan bir alan oluşturulmuştur. Farklı yaş grupları için kitapların sunulduğu bu küçük oda ve çardak, okuyucular için sakin ve gürültüsüz bir atmosfer yaratmaya çalışılıyor. Oda her gün, gece gündüz ziyaretçilere açıktır. Kapılar otomatik olarak kilitlenir ve bu odanın içindeki ve tavanındaki lambalar gece otomatik olarak yanarak fener görevi yapıyor. Bu ışıklar enerjiyi depolar ve geceleri yanmak için de güneş enerjisini kullanır.
Kitap tasarımları ile sentezlenmiş kentsel tasarımlar, dünyanın bazı şehirlerinde yapılan ve memnuniyetle karşılanan bir başka çalışmadır. İstanbul, kitapları andıracak banklar tasarlayarak yazarları muhatapları ile buluşturmaya çalışıyor. Böylece İstanbul, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını arttırmak isteyen şehirlerden biridir.
Ancak birçok gelişmiş ülkede okumanın teşviki hükümetlerle sınırlı değildir. Sıradan insanlar bazen bundan kendilerine sorumlu hissederler. Kitap bisikletleri tasarımı 2015 yazında Avrupa'da başlatılan girişimlerden biridir. Bisikletin tasarımcısı Anisha Jeffries bu hususta şöyle diyor. Bir dondurma satıcısı bisikletçileri gibi görünecek şekilde tasarlandı. Dondurma amacı ile bisiklete yaklaşan müşteri en iyi kitaplardan bazıları ile karşılaşır. Kitap bisikleti, kitaba muhatabın daha kolay erişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Her bisiklet, çocuklar gençler için romanlardan ve aşçılıklara kadar çeşitli konularda 30 ila 40 kitap sunar.
Kitap okuma pazartesileri projesi, İran'da yeni geliştirilen ve hayata geçirilen projelerden biridir. Proje anaokullarda uygulanıyor ve buna göre tüm anaokullarında pazartesi günleri kitap okuma günleri ilan edilmiş ve bugün çocuklar için ilgi çekici okuma programları hazırlanmıştır. Projeyi düzenleyenler ayrıca ebeveynlerden evde kitap okumalarını, birbirlerine kitap hediye etmelerini ve çocukları kitaplarla tanıştırmalarını istiyor.
Muhterem dinleyiciler, kitabın konu isimli dizi sohbetimizin 12. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik